Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor sohbetleri serisi. Payman CEO'su değerli dostum Kaan Baralı ile devam ediyor. Hoş geldin Kaan. Nasılsın?
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim sevgili Koray davetin için.
Bugün çok güzel, keyifli konulardan bahsedeceğiz. Biraz da canımız da çekecek. Dinleyenler de şimdiden hazırlıklı olsun. Kuru yemiş ve kuru meyvenin tarihteki yeri nedir? İstersen böyle başlayalım.
Tabii ki senin de söylediğin gibi aslında kuru yemiş ve kuru meyve çok keyifli bir konu. Yani bizim özellikle Türk milleti olarak çok iç içe yaşadığımız, çok sevdiğimiz, herkesin kendine göre bir tarzı, geleneği olduğu, neyle ne şekilde tükettiği, neyi tükettiği, çekirdeğin neyini sevdiği, çiğdemi yöresel olarak her bölgede farklı farklı adlandırılması, kimileri yemişler, kimileri çekirdekler, kimisi çiğdemler, herkesin bir şeye taktığı bir kategoriden bahsediyoruz. Tarihe bakarsak aslında kuru yemişin tarihi çok eskilere dayanıyor. Birçok yani 700 bin yıl öncesinden Antep fıstığının bir şekilde tüketildiğinden bahsediliyor. Milattan önce 4000-5000'lerden gelen çok ciddi fıstık tüketimi, incir tüketimi, kuru meyve tüketimi bunlardan bahsediliyor. Özellikle Mezopotamya müthiş bir kuru yemiş cenneti. Sadece Türkiye değil işte İran'ı da falan içine katarsak o İran fıstığı, kojin, pistakço dedikleri, incir. Bunlar hep bizim tarihimizde iç içe bu bölgelerde Mezopotamya'da, Anadolu'da herkesin yıllardır, yüzyıllardır tükettiği ürünler. Bunların tabii yemeklere de çok giriyor. Özellikle kuru meyve bizim mutfağımızda çok kullanılan bir ürün eskiden. Domatesin keşfine kadar biliyorsunuz Amerika'dan geldi domates. Daha önce işte Amerika keşfedilmeden domates bilinmiyordu aslında Asya'da ve Avrupa'da. O zaman yani domatesin tatlandırılma fonksiyonu olmadan herkes yemekler, özellikle Selçuk mutfağında kuru kayısı, kuru erik, kuru incir çok kullanılan yemekler. Pişirilen ve tat veren ürünler olarak kullanıldı. Biz de Türkler olarak aslında görevimizi fazlasıyla yerine getiriyoruz. Yani kuru yemiş pazarı dediğimiz zaman 2021'de 550 bin ton Türk milleti kuru yemiş ve kuru meyve tüketti. Bu çok ciddi bir rakam. Yaklaşık işte 25-26 milyar TL'lik bir pazardan bahsediyoruz 2021'de. 2022'de tabii alınan fiyatlarla doğal olarak çok daha büyüyecek. Pazarın ben %70 civarında büyüyeceğini düşünüyorum fiyat olarak. Bu şu demek aslında yani Türkiye'de 20 milyon hane olduğunu varsayarsak 3 aşağı 5 yukarı. Yaklaşık işte yılda 27 kilo, ayda da yaklaşık 2.2 kilo biz kuru yemiş tüketiyoruz her hanede 2.2 kilo. Çok ciddi bir oran, yani çok ciddi bir penetrasyon. Burada tabii herkesin geleneği var ama kuru yemiş, kuru meyve dediğimiz zaman burada en önemlisi bizim Türkler için çekirdek geliyor tabii ki. Bu 2.2 kilonun 1 kilosu çekirdek oluyor genelde. Biz yani Türk milleti, Türk evleri ayda 1 kilo çekirdek tüketiyor. Bunu çekirdek deyip geçmemek lazım. Çünkü çekirdek aslında çok önemli bir besin. Çekirdekle ilgili bir sürü işte söylenen yanlış anlaşılmalar da var. Aslında çekirdek çok büyük bir E vitamini, fosfor ve B vitamini kaynağı. İçinde çok fazla çinko var, folik asit var, birçok protein ve lif kaynağı. Biz bakarsak bağışıklık sistemi dostu ve antioksidan etkisi var. Bunun en önemlisi de aslında stresi atıyor. Çünkü o ritmik hareket, bilimsel olarak da çok incelenmiş, çok yayın var bununla ilgili. O ritmik hareket birçok problemi unutmadı ve insana mutluluk hormonu salgılatan bir olay aslında. Bu da işte pandemi döneminde çekirdek çok tüketildi. İnsanlar aldı yedi. Bence o çekirdeğin de sağlık açısından pandemiye, koronaya karşı ciddi bir defans görevi üstlendiğini düşünüyorum ben.
Evet, şimdi zaten dediğin çok enteresan rakamlar. Peki biraz önce şeyden bahsettim. Mesela çekirdek deyip geçmemek lazım. Bununla ilgili böyle yanlış bilinen bilgiler, mitler nelerdir? Yani çok farklı farklı kanalda birçok otorite diyelim de bambaşka şeyler söylüyor. Ama en doğru bilgiyi senden alacağız. Genel bilinen yanlışlar neler Kaan?
Estağfurullah, tabii ki ben bildiğim birkaç bir şeyi aktarmaya çalışayım. Mesela bir tanesi kuru yemişle ilgili yanlış bilinenler şey, kavrulmuş kuru yemiş daha sağlıksızdır. Yani böyle bir mit var. Aslında bu doğru değil. Kavurma olayı aslında yapıldığında kuru yemişteki tatları, aromaları, o gevrek dokuları ortaya çıkaran, birleştiren bir görevi var aslında kavrulmanın. Doğru kavrulduğunda ve doğru ısıda ve doğru şekilde kavrulduğunda kuru yemişler aslında besin değerini kaybetmiyor. İşte kavrulmuş olan sağlıksızdır diye böyle bir mit var, aslında bu doğru değil. O yüzden doğru kavrulma çok önemli tabii. Yani siz defalarca bir şey kavurursanız tabii ki besin değeri gider ama doğru şekilde kavrulmuş bir kuru yemiş, doğru bir markanın kavurduğu bir kuru yemiş aslında hiç de sağlıksız değil. Başka mesela kuru yemiş kilo aldırır diye böyle bir şey var. Halbuki tam tersi, bütün diyetisyenler, biz de Murat Baş Hoca ile çalışıyoruz. Onun da yazdığı kitabında ve bütün tavsiyelerinde, beslenme tavsiyelerinde kuru yemiş var. Yani yapılan bir sürü araştırma var. Aynı miktarda insana bir kuru yemişli beslenme diyeti, bir de kuru yemişsiz beslenme diyeti vermişler. Kuru yemiş tüketenler, kuru yemiş tüketmeyenlere göre daha az kilo almış. Çünkü içinde kuru yemiş aslında çok büyük bir enerji kaynağı. Yani kalorisi çok yüksek, doğru. Ama içinde çok sağlıklı yağlar var ve doymamış yağlar var. Ve aynı zamanda da obeziteyi önleyici etkisi var kuru yemişlerin. Yani iyi kolesterol artırıcı bir etkisi var. Yani o yüzden de bu kuru yemiş kilo aldırır gibi bir şey doğru değil. Tabii her şeyin fazlası zarar. Yani oturup da her gün yarım kilo kuru yemiş yerseniz tabii ki onun bir negatif etkisi olacaktır tabii ki. Ama doğru miktarda her gün yenen kuru yemiş gerçekten çok tavsiye edilen bir beslenme. Özellikle ceviz, kaju, bunlar çok büyük etkisi olan kuru yemişler. Son olarak şeyi söyleyebilirim. Bu Türk milletinde çok var. Ne yazık ki ben böyle ara ara her kültürden ve seviyeden yöneticiyle, kişiyle konuştum. Hep şunlar deniyor. Ya diyor aslında diyor kavrulmuş şey, açıkta satılan kuru yemişler daha taze. İşte kuru yemişçiler. Açıkta satılanlar daha taze gibi bizde bir izlenim oldu diyorlar. Aslında bu tamamen yanlış ve gerçekten bunun sağlık etkisi de var. Açıkta yani kuru yemiş ve kuru meyve açıkta kaldığı zaman çok çabuk nemi toplayan ürünler. Yani kuru oldukları için doğal olarak açıkta kalınca nemi çok çabuk topluyor. Çok çabuk topladığı için de çok çabuk bayatlıyor açık kuru yemişler. Şimdi bu açık kuru yemişler tabii bayatlayınca ne oluyor? Bütün bu kuru yemişçilerin küçük bir şeyi vardır. Ya ısıtmalı dolap kullanır ya da böyle bir daha kavurur. Şimdi o ısıtılınca da besin değeri tamamen gidiyor ve besin değeri düşmüş bir kuru yemiş haline geliyor. Aslında açıkta satılan kuru yemişler paketli kuru yemişler göre çok daha besin değeri düşük ve sağlıksız. Başka bir tehlikeli durumu daha var. Açıkta beklediği zaman kuru yemiş ve kuru meyve aflatoksin diye bir bakteri var. Çok çabuk kuru gıdaların üzerine yapışıyor. Bu aflatoksinin de bir kanserojen etkisi var ne yazık ki. Böyle bir kuru yemiş kuru meyveyi yediğiniz zaman böyle mideniz falan biraz ekşiyorsa eyvah aflatoksin aldığınız demektir. O yüzden tam tersi doğru ortamda el değmeden kavrulan, paketlenen ürünler çok daha sağlıklı ve taze aslında.
Evet, ben de tercihimi zaten her zaman paketli ürünlerden yana kullanıyorum. Evet, peki sen...
Bir reklam girebilirim, bahçeden kullanıyorum. <Aynı.
gülüyor> Bir reklam, küçük bir reklam aramız evet. Her zaman var. Evet. Chicago'dan yeni geldin. Umarım oradaki izlenimlerin payman açısından bizlerle paylaşacak derecede ilginçtir diye düşünüyorum. Paylaşmak ister misin?
Tabii ki, seve seve. Şimdi biz payman olarak aslında 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türk Quality sertifikasına sahip de tek paketli kuru yemiş firmasıyız. Devletimizin de tabii bu konuda bize büyük desteği var. Türk markalaşma üzerine ve biz de işte Peyman Bahçeden olarak, Nats Bahçeden ve Çitli olarak bu markalaşmada ciddi adımlar atmaya çalışıyoruz. Yakın coğrafyada bir sürü ülkede biz pazar lideriyiz. İşte Balkanlar, Gürcistan, Kıbrıs, Irak buralarda. Fakat biz tabii ki gelişmiş pazarlara çok girmek istiyoruz. Amerika, İngiltere, Avrupa büyük marketlerde bulunmak istiyoruz. Ne yazık ki pandemi döneminde bu öyle bir şeye denk geldi ki bütün bu fuarlar falan hepsi kapandı. Ve biz tabii ki bunun büyük bir eksikliğini yaşadık. Çünkü bir sürü ihracatta istediğimiz atılımı o bakımdan gerçekleştiremedik. Çok daha limitli gerçekleştirdik. Şimdi bizim için Chicago büyük bir çıkış noktası oldu. Şimdi açılınca hemen tabii ki koşarak Chicago'da yerimizi aldık. Bu gittiğimiz fuar aslında Sweet and Snacks denen bu sektörün en büyük fuarlarından biri. Bütün bu bildiğiniz multinational çikolata şeker şirketleri, işte Cadbury, işte ne bileyim Ferrero, Haribo falan hepsi ve Nestle hepsinin böyle Lindt, Godiva bunların hepsinin böyle boy gösterdiği falan böyle bir fuar. 25 yıldır yapılan bir fuar. Biz burada tabii mütevazı olarak kendi yerimizi aldık. Türkiye'den başka firmalar da katıldı tabii Eti Ülker gibi. Biz de yerimizi aldık. Tabii böyle Türk kuru yemişini orada bu ölçekte tanıtan tek firma bizdik. Çok güzel geçti fuar ve çok dolu geçti. Çünkü pandemi sebebiyle tabii ki insanlarda böyle bir açlık olmuş. Çok yoğun geçti. Bir sürü yeni kontaklar kurma imkanı bulduk. Çok verimliydi. Aynı zamanda da bizim için bu tatları anlamında, yani bu pazarlarda neler tercih ediliyor, ne türlü inovasyonlar yapılıyor, bizim görmediğimiz ya da bilmediğimiz ne türlü yenilikler var, bunları görmek de bizim için çok faydalı oldu. Birçok fikirle, ürün numuneleriyle böyle bir bavul geri döndük. Bizim için çok ilham verici bir fuar oldu. Umarım sonunda da bize faydalı olacağını umuyorum.
Muhakkak zaten o kadar büyük bir dünya arenasında yer almak, bütün dünya devleriyle beraber aynı platformda olmak, orada bayrağımızı dalgalandırmak, bir şekilde kuruyemişi orada tattırmak, deneyimlettirmek, karşılıklı bilgi paylaşımları hepsi çok değerli, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki bu ölçekte bakınca, yani global pazarlarda bakınca, Türk kuruyemişinin yerini nasıl değerlendiriyorsun?
Aslında biz Türkiye olarak bir kuruyemiş ve kuru meyve cennetiyiz. Birçok ürün konusunda çok şanslıyız. Birçok ürün zaten burada çıkıyor. Dünyanın fındığımızın, yani fındık, dünyadaki fındık üretiminin %66'sını, yaklaşık 1/3'ünü biz üretiyoruz. Bakarsak kayısı aynı şekilde %40'lara gelen bir oranda biz veriyoruz. Bizimle beraber veren işte İspanya var biraz. Bu deniz ülkeleri var. Onun dışında üzümde çok lideriz. Raisin'de. Bütün dünyada gene çok yüksek bir pazar payına sahibiz. Bütün dünyaya bakarsak Amerika'dan sonra birçok kuru meyvede ikinci bir şirketiz, ihracat yapan. O yüzden aslında global arenada Türkler çok konuşuluyor. Türk kayısısı, Türk üzümü, Türk fındığı, bunlar çok konuşuluyor. Az miktarda incir, erik gidiyor. Fakat burada Antep fıstığımız çok gitmiyor. Zaten limitli bir üretim. Genelde Türkiye'de tüketiliyor Antep fıstığı. Yurt dışı pek bilmiyor Antep fıstığını. Onların bildiği İran fıstığı. Bizde Siirt'te çıkan böyle daha tombuk, ağzı açık olan ama lezzeti biraz daha kötü değil. Kötü derken de yağlılık değeri daha az olduğu için Türklerin çok tercih etmediği ama bütün Rusya'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin bildiği pistakçı. Bunlar çok yok Türkiye'de. Yani biz çok ihraç edemiyoruz. Ama bakarsak yani biz dünyada ilk 10'a girmiş bir ülkeyiz bu kuru yemiş ve kuru meyve pazarında. Fakat bizim en büyük etkinliğimiz, biz katma değer yaratarak bunu yurt dışına yollayamıyoruz. Yani genelde bunlar açık ve toptan bir şekilde yurt dışına ihraç ediliyor. Açık olarak orada bir şekilde başlıyorlar. Bunu paketleyerek, üzerine de kendi markasını ve ambalajını yazarak satıyorlar. Tabii bu katma değer getirmiyor. Bir üreticiler, Türk tüketici üreticileri burada birbirleriyle rekabet haline giriyorlar ve fiyat kırıyorlar. İkincisi, markalaşma olmadığı için ve katma değer katılmadığı için üzerine, yani inovasyon katılmadığı için, yani kayısıyla yapabileceğiniz ya da kuru meyvelerle yapabileceğiniz bir sürü inovasyonlar var. Bunların birçoğunu ben görme fırsatı buldum. Bu inovasyonlar olmadığı için tabii çok katma değersiz bir şekilde geliyor. Aslında biz ihracatımızı çok hızlı bir şekilde, lojistik avantajımızı da kullanarak 2-3 katına çok rahat katma değer katarak getirebileceğimizi düşünüyorum. Bizim payment olarak üstlendiğimiz görev de burada. Yani biz ürünleri alarak bunlara koyduğumuz inovasyon gücümüzü, koyduğumuz hijyeni, paketlemeyi ve farklılığımızı koyarak katma değer katarak bütün dünyaya satmak istiyoruz. Burada bence çok büyük fırsatlar var. En büyük bence bizim kuru yemiş ve kuru meyve sektörü var. Burada yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Şimdi tarımı da biraz konuşalım. Yani tarımsal değerlendirme bacağında. Yani Türkiye'deki kuru yemiş sektörü ne durumda? Bunu da böyle bir toparlayalım mı?
Peki. Şimdi burada dediğim gibi biz aslında birçok şeyi kendimiz üretiyoruz. Yani çekirdek tabii ki başlı başına bir çerezlik, ay çekirdeği. Aynı şekilde Osmaniye fıstığı, fındık. Bunlar tabii ki cin mısırı. Bunlar bizim burada ürettiğimiz ürünler. Burada en büyük açlık bence ve Amerika'nın bence bize göre çok aynı, Avrupa'da çok daha iyi yaptığı şey sözleşmeler. Burada bütün üretici de, çiftçi de, ürünü sağlayan, almadığı sağlayan kaynak da aslında çok planlı, programlı ve önünü görerek hareket ediyor. Tarım ne yazık ki çok fazla bilinmezin olduğu ve çok fazla değişikliğin olduğu bir sektör. Yani her şey çok değişiyor. Bugün her şey iyi gidiyor, bir don oluyor, ürünlerin %30'u gidiyor, fiyatlar değişiyor falan. Çok büyük belirsizlikler oluyor. Bu da aslında hem üreticileri, bizleri, hem de çiftçileri çok yıldırıyor ve çok yoruyor. Bunun bir de tabii ki Türkiye'de bir aracı kavramı var. Yani çiftçiyle üretici arasında bir aracı bölüm var. Belli bir 3-5 tekelden oluşmuş her bölgede insanlar var. Bunun da bir şekilde çiftçi üzerine bir manipülasyonu var. Bu da şuna getiriyor aslında bizim gördüğümüz kadarıyla. Bizim çiftçimiz aslında çok çalışkan çiftçi. Ve özellikle bu biz kadınları da destekleyen, çiftçi dostu olan ve kadın programları olan bir firma olarak yer almak istiyoruz. Ve çalışıyoruz bu doğrultuda. Aslında bizim çiftçimiz çok çalışkan ve çok fedakar. Fakat ne yazık ki finansal okul yazarlığı yok. Finansal okul yazarlığı olmadığı için de çok fazla manipülasyon açık. Bu manipülasyon çok zarar veriyor iki tarafa da. Bir işte çiftçi çoğu zaman görür televizyonda işte magazin domatesler atılıyor falan şey yapıyor ya da işte üretici diyor işte burada tarlada 1 lira manavda 15 lira falan. İşte buradaki bunun en güzel yolu aslında sözleşmelik tarım. Biz bunu gördük ve özellikle 2,5 senedir bu konuda çok büyük yatırımlarımız ve çalışmalarımız var proses halinde. Yaklaşık 24 bin dekarda biz sözleşmeli tarım yapıyoruz. Fıstık ve ay çekirdeği üzerinde. Bunu geliştirmek istiyoruz. Cim mısırına geçmek istiyoruz. Daha da bunu ağaca da taşımak istiyoruz. Bunu 50 bin dekara çok hızlı bir şekilde üretmek istiyoruz. Çok iyi duyumlar aldık. Biz buna yani tek bir senelik bakmıyoruz. Orta vadeli bakıyoruz. Bu sene biz iyi kazanırız. İkinci sene çiftçi kazanır. Bu değişimlerden. Fakat bu genele baktığımız zaman da iki tarafında kazan kazan prensibine yol açacağı bir denklem olarak bakıyoruz. Bu konuda ziraat bankalarından, tarım bankalarından, vakıf bankalarından konuşarak hem onlardan öngörü alıyoruz hem de onların desteğini alıyoruz. Çok ciddi bir tarım hamlemiz var burada. Çiftçiyi destekleyen. Burada çok iyi geri dönüşler aldık. Özellikle Adıyaman, Adana, Çumra, Konya, Karaman bu bölgelerde yapıyoruz bunu ve genişletmek istiyoruz. Bence tarımın gitmesi gereken yol doğru yol. Hem çiftçinin çalışarak, kazanarak ne kazanacağını önden bilip bu gönül rahatlığıyla emeğini vermesi. Bizlerin de neye alacağımızı bilerek ona göre maliyetleri ve fiyat istikrarını sağlayarak tüketiciye vermemiz. Bunun da formülü sözleşmeli tarım. Biz bu konuda çok gururluyuz. Türkiye'de bu dekarda ve bu ölçekte sözleşmeli tarım yapan tek kuru yemiş ve kuru meyve firması biziz.
Evet, o anlamda gerçekten çok büyük bir alanda bunu sürdürüyorsunuz. Sürdürülebilirlik anlamında beklenilen şeylerde büyük firmalardan, işte senin gibi lider dostlardan beklediğimiz yaklaşımlarda bunlar. Şimdi dijitalleşmeyi de konuşacağız biraz, inovasyonu. Peki kuru yemişte inovasyon ve dijitalleşme nedir, nasıl yapılır ve sen Peyman olarak bu konuya nasıl bakıyorsun, nasıl yönetiyorsun?
Aslında bu dijitalleşme pandemiyle beraber bizim herkesin böyle ağzına pelesenk olmuş. Herkeste bir dijital dönüşüm, dijitalleşme yerine gelen bir şey var. Bakarsak ne kadar dijitalleşiyoruz ve dijital dönüşüm yapıyoruz şirketler olarak o tabii ki bence ciddi bir soru işareti. Benim şahsi görüşüm bu. Çok kısa şeyden anlatayım hemen bunu da kısaca bağlayacağım. Aslında bu pandemi bizim için ciddi bir göz ve işte kalp açıcı, heart and mind falan denir ya işte öyle bir şey oldu. Ben bunu biraz İspanyol gribine benzetiyorum. 1918 ve 1920 yıllarında bu Spanish flu, İspanyol gribi bütün dünyayı vurduğu zaman yani yaklaşık 500 milyon kişiyi etkilemiş ve 50 milyon kişi de ne yazık ki vefat etmiş. Böyle bir aslında çok farklı yan etkiler de olmuş. Bunların en büyüğü telefon kullanımı. Yani telefon 1880'lerde keşfedildiği zaman, daha zamanında aslında kullanımı çok azmış evlerde. Çünkü zaten herkes birbirine yakın. İşte herkes konuşuyor, iç içe, nüfus daha az falan. Böyle bir telefonla arayayım ben, ulaşayım şeyi çok az kullanılıyor. İşte çok az evde varmış. Tabii grip patlayınca, herkes ölünce, hasta olunca millet birbirini ziyaret edemez olmuş. Çünkü ciddi bir telefon kullanımı patlamış burada. Ve o telefon kullanımı ve kullanımının patlaması, bütün firmaların bu işe yatırım yapması bu krizle beraber olmuş. Ben bunu biraz dijitalleşmeye benzetiyorum. Bizim yani benim annem işte 75 yaşında Zoom nedir bilmezdi. Biz onunla Zoom konuştuk. Bütün toplantıları Zoom yaptık. Herkes çalışması işte ofise gitmeden çalışılamayacak denen birçok şey gayet güzel oldu. Mesela gazeteler her gün günlük bir şekilde basıldı falan. Ben hayretle bunları izledim. Şimdi o yüzden ben bu dijitalleşmenin çok daha başında olduğumuzu düşünüyorum. Ve biz burada aslında tarladan sofraya kadar bir dijital sürdürülebilir bir hijyenik bir projenin hayalin peşindeyiz. Biz tarlalarımıza iAgro ve iCrop projelerini başlattık. Buradan daha tohumdan, ekimden ne kadar sulanıyor, bizim ay çekirdeğimiz kara şimşekler nasıl büyüyor, çekirdeklerin kafası nasıl oluyor, besleme nasıl oluyor, dijital ortamda ve blockchain kontratlarıyla takip ettiğimiz bir sistem getirdik ve bunu tarladan sofraya tüketici hijyenik bir şekilde el değmeden nasıl üretildiğini anlattıracağımız bir hayalin peşindeyiz şu anda. En büyük dijital olarak benim gördüğüm dönüşüm bu. Böylelikle tüketici baktığı zaman bir çekirdeğin hangi tarlada nasıl sulandığını, nasıl büyüdüğünü, oradan buraya ne proseslerle geldiğini bir QR kod okutarak görebilecek. Biz bunun peşindeyiz şu anda. Onun dışında inovasyona baktığımız zaman aslında sektörü biz bu konuda biraz sallamayı hedefledik inovasyonla. Burada çok farklı tatlar var, çok farklı ürünler var. Tüketicilerin beklentileri ve tercihleri çok değişiyor. Biz burada özellikle son 2,5 senede çok farklı şeyler getirdik. Bir işte pandemi döneminde 2,5 ayda biz fabrikamızı bu free hale getirdik ve bunu telsiz kuru yemiş ve kuru ve kara şimşekleri piyasaya sürdük. Kara şimşek siyah çekirdekte gerçekten piyasada tüketicilerin beğendiği ve sağladığı bir ürün oldu. Onun dışında karışık kuru yemiş hastası bizim milletimiz. Ben de öyle. Karışık kuru yemişi çok seviyoruz. Çok farklı tatlar ve karışık kuru yemişler piyasaya sürdük. Yöresel lezzetler koyduk. Bunu isopla birleştirdik. Kekikle, zeytinyağıyla birleştirdik. Yöresel lezzetler çıkardık ve gerçekten tüketiciler inovasyona çok açık kuru yemişte. İnandığı, güvendiği markaların getirdiği inovasyon gerçekten tüketiciler tarafından alınıyor, beğeniyor. Biz bu konuda hala çalışıyoruz. Ar-Ge'ye çok büyük önem veriyoruz. Araştırmalarımız sürüyor. Bu konuda da yapmaya devam edeceğiz. İnovasyon bence zaten farklılaşma, ihracatta katma değer yaratmanın da en büyük önemli şartı olduğunu düşünüyorum ben.
Evet, şimdi sen şeyi söyleyince, karışık kuru yemişi de söyleyince benim canım da bir karışık kuru yemiş çekti. Bu çok değerli. Yani alışılagelmişin dışında yeni lezzetlerin eklenmesi, damak tadı, işte onların hepsi çok altında bir muhakkak bir çalışan grup var. Aklında olsun, böyle bir deneme grubu yapılıyorsa vesaire beni her zaman şey yapabilirsin, gönüllü olarak katabilirsin. Seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Gerçekten çok bilmediğim farklı farklı bilgilerle de paylaştın. Benim için de çok faydalı oldu. Umarım dinleyenler de bu bayram öncesi bu keyifli sohbeti dinlerler. Bu vesileyle senin de ve izleyenlerimizin de bayramını kutluyorum.
Çok teşekkürler sevgili Koray. Ben de davetin için tekrar çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyenlere sağlıklı kalmalarını, sağlıklı hayatlar, yaşamlar diliyorum. Ve herkesin bayramını da enişten dilekleriyle Peyman ailesi olarak kutluyorum. Çok teşekkür ederim.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.